Ayrım 20, sayfa 243. 31. Tristan Cunha. Vezir homurdanarak, biraz da zorlanarak vücudunu dar havalandırma alanından içeri kaydırdı. Kollarını öne uzatmış bir halde vücudunu ancak ellerinin parmaklarıyla ileri doğru çekip ayaklarıyla iterek hareket ettirebiliyordu. Dar alana rağmen ilerleyebilmesini sağlayan ise havalandırma kanalının yüzeyinin düzgün ve kaygan olmasıydı. Havalandırmanın büyük bir kısmı zifiri karanlıktı. Ancak arada sırada herhangi bir yerinden oynamış ya da çıkmış vidaya ulaştığında bir ışık zerresi görebiliyor. Bu arada nasıl bir hızla ilerlediğini algılayabiliyordu. Ve keşfettiği gerçek cesaret kırıcıydı. Ancak kaplumbağa hızıyla ilerleyebiliyordu. Bir kavşak noktasına ulaştı ve sağa döndü. Bir sonrakinde sola, sonra yine sağa döndü. Böylece daire çizmeyi başarmış oldu. Tam havalandırma kanalında neden havalandırma mazgalları olmadığını düşündüğü sırada birden eli bir boşluğa geldi. Deliğin kenarına tutundu, kendini ileri çekti ve aşağı baktı. Yaklaşık 30 metre kadar aşağıda toplu iğne başı büyüklüğünde bir ışık vardı. Elini uzattı ve deliğin diğer yanında yalnızca çıplak, soğuk metal duvarı hissetti. Gidebileceği tek yol vardı. Dikey havalandırma bacasından yukarı doğru hafif bir esinti vardı. Hava antiseptik kokuyordu. Aynen bir doktor muayenesi gibi ya da laboratuvar. Bu da kararını mühürledi. Ellerini önde ileri doğru süründü. Ta ki birinden aşağısın deliğin kenarından aşağı sarkıncaya kadar. Yeniden aşağı baktı. İniş çok çetindi ama onu tesisin giriş katının en azından 3 katına götürecekti. En iyi seçeneği buydu. Tek seçeneği buydu. Deliğin kenarlarından destek alarak aynen denizaltıda yuvasından fırlayan bir torpido gibi ileri atıldı. Vücudu dikey bir pozisyon alırken kenarlardan destek almak için elleri ve ayaklarını iyice açmıştı. Yalnızca kumaşlı kaplı bileklerinin, bacaklarının ve ayakkabıların lastik tabanlarının kenarlara temas etmesine dikkat ediyordu. Eğer çıplak eli metale sürünürse sürtünmenin şiddetiyle yapışabilir, bu da birden çekmesini gerektirebilirdi. Bu durumda kolu kırılmasa bile vücudu ters dönüp bacağı sıkışan şişman bir Noel Baba gibi deliğin içinde sıkışıp kalabilirdi. Havalandırma deliğinin duvarı ile vücudu arasında sürtünmenin artmasıyla kolları yanmaya başladı. Yine de bu iniş hızını azaltmadı. Metreler büyük bir hızla ilerliyordu. Ancak aşağıdaki ışık büyüyüp havalandırma deliğinin içi loş bir aydınlığına büründüğünde yavaşlamaya başladı. Zeminden yaklaşık 10 metre yukarıda halen ilerlemeyi sürdüren vezir havalandırma boşluğunun çatallandığını gördü. Kol ve bacaklarının tünelinden kenarına çarpıp kırılmaması için toparlandı ve kendini serbest düşüşe bıraktı. Yeniden ivme kazanarak sert bir şekilde duvara çarptı ve bu da doğal olarak isteyebileceğinden çok fazla gürültüye neden oldu. Bu ani çarpma yavaşlama sağlamıştı ama çarpmanın şiddetiyle sırtındaki koptu ve hızla büyük bir gürültüyle düştü. Metal metale çarpmıştı. Bu arada düşüş sürüyordu. Boşluğun ağzından hemen birkaç santim önce vezir tüm gücünü toplayarak elleri ve ayaklarıyla havalandırmanın kenarlarını tutunmaya çalıştı ve bunu başardı da. Gerçi kolları eğilerek buna karşı koydu ama düşüş hızı çok yavaşladı. Burnunun ucundan düşen bir ter damlası 3 metre aşağıdaki muşamba zemin üzerine çarptı. Solunu sakinleştirmeye çalışırken aşağıdan gelen sesleri dinledi. Yalnızca aktif sabit disklerin mekanik tıkırtıları ve bilgisayar vantilatörlerinin uğultusu duyuluyordu. Ne bir alarm, ne endişeli çağrılar, ne de ayak sesleri vardı. Ama yine de düşmanını küçümsememeliydi. İyice havalandırma boşluğunun duvarlarına bastırdığı ayaklarından destek alarak ellerini serbest bıraktı ve mazgalı kapayan parmaklığı tuttu. Hızla çekti. Parmaklık yerinden çıkmadı ama hafifçe oynadı. Parmaklık pek sağlama benzemiyordu. Yeniden parmaklığı asıldı ama bu kez ayaklarını da çekip tüm ağırlığıyla üzerine verdi. Ve menteşeli parmaklık bir patırdıyla açıldı. Vezir düşerken başını yukarıdaki vücudunu aşağıda tutmaya çalıştı. Aynı zamanda sırtındaki silahına uzandı. 3 metre aşağıya ayaklarının üzerine indi. Etrafa bakınıp hedef kestirmeye çalışırken susturucu takılmış tabancasının kırmızı lazer ışığını odada gezdiriyordu. Burası çok büyük bir salondu ve dizi dizi bilgisayarlarla, laboratuvar ekipmanıyla ve uzun deney masalarıyla doluydu. Başını kaldırıp yukarı baktığında düştüğü havalandırma boşluğunun yaklaşık 6 metre kadar olduğunu gördü. Tam karşısındaki duvarda ise üzerinde likit nitrojen yazan uyarı tabelaları bulunan 4 büyük tank vardı. Aptalcaydı. Odanın diğer iki ucundaki güvenlik kamerası olduğunu fark etti. Neyse ki hiçbiri o anda onun bulunduğu noktaya dönük değildi. Ama dönüyorlardı. Vezir yukarı sıçradı, havalandırmanın kapağını kapadı ve yazı masallarından birinin altına saklandı. Kameraların bulunduğu yerin geçişini izledi ve sonra diğer tarafa yöneldi. O sırada orada bırakılmış bir laboratuvar önlüğü gördü. Hemen masanın altından çıkarak önlüğü siyah giysilerin üzerine geçirdi. Sonra başındaki siyah başlığı çıkardı, saçlarını sıkı bir at kuyruğu şeklinde bağladı. Bir gözlük taktı ve önünün cebine de bir manifold kimliği iliştirdi. Bu belki bir bilim insanını yanıltmaya yeterli olabilirdi ama güvenlikten birinin karşısında yararlı olamayacağı kesindi. Laboratuvar karanlıktı. Vakit gece yarısını geçtiği için büyük olasılıkla yalnız olacaktı. Bilgisayarlardan birinin başına geçti. Mesai yapan bir bilim insanı gibi görünmeye umuyordu. Fareye uzandı, ekran aydınlandı ve üzerine zayıf mavimsi bir ışık düştü. Artık kameralar onu görebilirlerdi. Ekranda bir pencere belirdi ve ondan şifre istendi. Eğer biri kameraların video kayıtlarını sürekli izliyorsa bu sorun olabilirdi. Vezir bu tür terminallerde en sık kullanılan şifreyi şifresiz denedi ve giriş tuşuna bastı. İşletim sistemini açılarak ekranda bir dizi dosya ve klasör ikonunun belirmesi mutlulukla gülümseyerek izledi. Ancak bunlardan hiçbiri onu ilgilendirmiyordu. Terminal yalnızca Lewis eleman uçuşlarından önce ekibe verdiği küçük mücevher parçası için bir araçtı. El altındaki hacker olarak adlandırılmıştı. Aleman bunu belirlenmiş arama kalıplarına göre toparlayan, tam güvenlik önlemlerini aşan ama bu arada kendi izlerini silen bir virüs. Vezir küçük aleti USB portuna soktu. Sonra da bitkin bir bilim insanı havasında sahte bir resnemeyle çok çalışmakta olduğu izlenimini yaratarak rastgele pencereleri açtı. O anda ekranda belirtilen fotoğraflarla dona kaldı. Bir masanın üzerinde yılan başını andıran bir şey vardı. Hemen arkasında ise Sean'ın ona gösterdiği fotoğraflardan tanıdığı biri duyuyordu. George Pierce. İyi görünüyordu. Hatta gülümsüyordu bile. Sonra fotoğrafın geri planını fark etti. Bu laboratuvarda çekilmişti. Demek Pierce burada bulunmuştu. Belki de hala da buradaydı. Vezir ayağa kalktı ve etrafına bakındı. Fotoğraftaki laboratuvar masası odasının ortasındaydı. Şimdi ise masada aynen laboratuvar gibi boştu. En ufak bir yaşam belirtisi bile yoktu. Bu da ne demek şimdi diye düşündü. Eğer bir keşfin içindeyseler neden gece gündüz çalışmıyorlardı ki? Ve o anda laboratuvarın diğer ucundaki kapının büyük bir gümbürtüyle açılmasıyla birlikte bunun nedenini anladı. 32. Tristan Tacunha. Kaleden Şah'a, haydi Şah, cevap ver. Siyah neopren tulumunu giymiş olan Şah, telsize yanıt vermek için Merkür'ün güvertesinin boydan boya geçti. Karn'la birlikte Merkür'ü adanın diğer tarafına almış, Karn'ın denizaltı iskelesi olarak gösterdiği bir noktada demir atmışlardı. Burası Şah'a göre yalnızca denizin üzerine uzanmış bir kayalıktı. Ama yaşlı adam onların kayanın altındaki dev deliği patlatarak açtıklarını ve bunun yalnızca tek bir neden olabileceğini iddia ediyordu. Denizaltı. Şah telsizin başına geçti. Seni dinliyorum kale. Bir terslik var Şah. Telsizin arka kapısında toplu bir göç görüyoruz. Topluluk bilim insanları ve güvenliklerden oluşuyormuş gibi görünüyor. Boşaltıyorlar. Lanet olsun diye düşündü Şah. Burada olduğumuzu nasıl haber aldılar ki? Durum kötü diye ekledi kale. Fil ortada yok. Yarım saat önce bağlantı kurmalıydı. Şah sordu. Peki ya vezir? Hala içeride. Bir işaret gelmedi. Ne? Şah atın arka tarafta biriyle konuştuğunu duyuyordu. Sinyal bir an için kesildi. Daha sonra kale geri döndü. Şah tesisinin ön kapısından çıkan 15, hayır 18 kişi saydık. Ana kapıya doğru gidiyorlar. Şah tanrım bu insanlar aynı rejenere kapibaralar gibi. Yüce tanrım eğer şehre ulaşırlarsa... Şah gözlerini kapadı ve başını salladı. Bu insanların kendilerini kontrol edemediklerini ama yine de bir anlamda masum zavallı olduklarını biliyordu. Ama onları sağ bırakmak yüzlerce masumun ölümü demekti. Onları temizleyin, şehri koruyun, içeri giriyorum. Şah telsizi kapadı ve kabinden çıktı. Teknenin arkasına doğru yürüdü, orada onu Karn bekliyordu. Ne dertleri varmış diye sordu Karn. Şah test etmek için regülatörlü taşınabilir oksijen tankının ağızlığını dudaklarının arasına koydu ve bir soluk aldı. Bu küçük tank ona suyun altında 15 dakika zaman kazandıracaktı. Merkür'ü iskeleye götür. Şehri korumak için güvertede ne bulursan kullan. Biri arkadaşım da sana destek verecek. Bu arada Uskurante'de ulaşmaya çalış. Onları uçağı yerde tutmalarını ama hiçbir koşulda vurmamalarını söyle. Karn bir an ona baktı. Gözlerini kocaman açmıştı. Sonra birden selam durdu ve çapayı çekmeye başladı. Bir şey sormak için döndüğünde ise Şah suya atlamıştı bile. Ancak dalarken bir an için dalgaların arasından görünen paletlerini seçebildi. Çapayı çeken Karn, kaptan koltuğuna oturdu, anahtarı çevirdi ve çift motorun birden homurdanmaya başlamasıyla gülümsedi. Vitesi ileri doğru itti ve katamaranın dalgalar arasından aynen bir yarış teknesi gibi ileri doğru atılmasını zevkle izledi. Süvari yolda geliyorlar. Merkür dalgaları yara yara ilerlerken eline teknesinin telsizini aldı. Uskurant, burası Merkür yatı. Lütfen yanıt verin, tamam. Yanıt gelmedi. Lanet olsun Grant. Orada olduğunuzu biliyorum. Şu telsize yanıt verin. Ya da gelir sizi kendi ellerine batırırım. Soğuk bir ses duyuldu. Burası Uskrant. Lanet olsun kiminle konuşuyorum. Tamam. Topçu Teğmen John Karn. ABD donanmasından. Ve sonra fısıldayarak ekledi. Emekli tamam. Yineler misiniz? Emekli mi? Tamam. O anda teknenin büyük bir dalgayla çarpışmasıyla koltuğundan düştü. Bir eliyle dümene sımsıkı yapışırken diğeriyle telsizi dudaklarına götürdü. Şimdi bu saçmalıklarla vakit geçirmenin zamanı değil. Şah adında bir meslektaşınızla birlikte çalışıyorum. Yardıma ihtiyacı var. Karn tekneyi Edinburgh'un ışıklarına doğru döndürürken yanıt bekliyordu. Bu kez sessizlik 15 saniye sürdü. Tam yeniden konuşacağı anda hatta bir ses duyuldu. Usgrant'tan Kaptan Saville konuşuyor. Neye ihtiyacınız var? Merkür'ü yeni çok büyük bir dalganın etkisiyle yan yatıp güverteye dolan tuzlu sular uzun saçlarını ve sakallarını sırılsıklam ederken Karn gülüyordu. Vay anasını diye düşündü. Sonra bir an kendi için yeniden savrulan eşyaların arasında bulmaktan mutluluk duydu. Birden ufukta havai fişi yandıran kıvılcımlar ışık zerrecikleri gördü ve ardından Usgrant'taki panik dolu bağırışmaları duydu. Tam bir şey söylemek için ağzını açacağı anda bir dizi patlama duyuldu. Havaya sanki binlerce, yüz binlerce fişek mermisi yağdı. Gökyüzü fişek izleriyle doldu. Kan bunlarla birlikte çok daha fazla sayıda görünmeyen atışın hedefe yöneltilmiş olması gerektiğini biliyordu. Hizmet süresi boyunca hiç bu denli yoğun ve büyük miktarda mermi yağdırıldığını görmemişti. Hatta böyle bir şey mümkün olabileceğini bile hiç düşünmemişti. Atışların yönünden güneybatı olduğunu fark etti. Orada yalnızca İnkasabal Adası vardı. Kim bilir belki onun arkasında saklanan başka bir şey daha vardı. Kararlılıkla telsiz mikrofonuna bastı. Savile, kıçınızı kurtarmaya bakın. Abluk altındasınız. Yanıt bekledi ama tek duyduğu uzaktan birbirini izleyen güçlü patlama sesleri oldu. 33. Tristan da Cunha. Ağızlarından köpüklük fışkıran erkeklik kadını 7 rejenere deliye dönmüş bir halde laboratuvara doluştu. Vezir bir çalışma masasının altına saklanarak kendini kaybetmiş grubun kuduz köpekler gibi birbirlerini ısırmaya çalışmalarını izledi. Biri dişiyle diğerinin kolundan büyük bir parça et kopardı. Yara hemen iyileşti ama yaralanan rejenere vahşice saldırarak diğerini kanlar içinde bıraktı. Vezir Aleman'ın virüsüyle taşınabilir USB belleğin bulunduğu bilgisayar terminaline doğru süründü. Kaydın hangi aşamada olduğunu bilmiyordu. Ama zaman yoktu. Buradan sağ olarak kurtulmak istiyorsa hemen harekete geçmeliydi. Birbirlerini ısırıp parçalayan iki gözü dönmüş kana susamış yaratık muşamba zeminde yuvarlanıyor, arkalarında kanlı izler bırakıyorlardı. Gerçi yaraları hemen iyileşiyordu. Ama her defasında kendilerini daha da kaybediyor, vahşileşiyorlardı. Oradaki bilgisayar terminallerinden birinin çarpmalarıyla birlikte bilgisayar uykudan uyanıp devreye girdi. Ekranda kıpırdanan ışıkla birlikte bir açılış meyvesi duyuldu. Bu ani ışık ve gürültü, rejenereleri bir an için ürküttüyse de hemen ardından bütün grup hışımla bilgisayarın üzerine saldırdı. Hareketi yaşam ve yiyecek biletisi olarak algılamışlardı. Isırılacak bir şey olmadığını görünce büyük bir öfkeyle monitörü havaya fırlattılar. Kopan kablolar birbirine karışmış bağırsaklar gibi yere yığıldı. Bu arada rejenereler laboratuvarın içinde ilerlemişlerdi. Giderek vezire yaklaşıyorlardı. Vezir masanın üstüne uzandı. USB belleği tuttu ve çekip aldı. O anda bilgisayardan çıkan ses laboratuvarda silah sesi gibi yankılandı. Rejenereler hareketsiz kalıp sesin kaynağına bakarken vezir solunu tutmuş bekliyordu. Onlarla savaşmadan oradan kaçamayacağını biliyordu. Zaten hiçbir zaman ilk yumruğu bekleyen olmamıştı. Omzundan silahını aldığı gibi havaya fırladı. En yakındaki rejenerin şaşkınlıktan gözleri büyürken kafası uçup gitti. Ve vezir hemen ardından ikincinin gözlerinin arasına üç delik uçlu mermi yerleştirdi. Ama üçüncüye nişan aldığında bu kadar şanslı değildi. Harekete geçen sağ kalan 5 rejenere vezirin üzerine gelirken bir yandan da ellerine geçirdikleri masa ve donanımı ona doğru fırlatıyorlardı. Vezir dehşetle rejenerelerin o kadar da akılsız olmadıklarını fark etti. Mermilerin tehlike olduğunun bilincindeydiler ve kaçınmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Vezir yukarıda bir çıkışa giden dar bir merdivene doğru geri çekildi. Ancak hem çıkışın nereye açıldığını bilmediği hem de rejenerelerin ne olursa olsun onu izleyeceklerini bildiği için kalıp savaşmaya karar verdi. Onları yaylım ateşine tuttu. Rejenerelerin omuzuna, bacağına, karnına sayısız mermi saplandı. Bu onları yavaşlattı ama durdurmadı. Aralarında yaklaşık 15 metre kalmıştı ki vezir duvardaki 4 sıvı tankını fark etti. Mermilerin tehlikeli olduğunu biliyorlardı ama vezir onların sıvı nitrojenin tehlikesini bilmediklerine emindi. Olimpiyatlarda atılmış bir disk gibi kafasının üzerinden uçan düz ekran monitörden kaçtıktan sonra 5 kez daha yaylım ateşi açtı. Monitörü fırlatan rejenere yere serildi ve vezir hemen silahının şarjörünü çıkardı. Yeni bir şarjör taktı ve tamamen farklı bir yöne ateş etti. Şarjördeki tüm mermileri sıvı nitrojenin bulunduğu tanklara boşalttı. İlk tanka isabet eden mermilerin çıkardığı sesten tankın boş olduğu anlaşılıyordu. Rejenerelerden biri mermi korkusunu yenerek üzerine atıldı. Vezir sol eliyle tabancasını çıkarırken yarı otomatik silahıyla diğer üç tankı kurşun yağmuruna tutmayı sürdürüyordu. Saçları dökülmüş, sakalları çıkmış bir rejenere adama çevirdi namluyu ve adamı yakın plandan yaylım ateşine tuttu. Sıvıyla dolu tanklara çarpan kurşunlardan tok patırtı sesleri geliyordu. Yaylım ateşi son bulup şarjörü boşaldığında keskin bir ıslık sesi duyuldu ve basınç altındaki sıvı nitrojen demir para büyüklüğündeki deliklerden püskürmeye başladı. Sıvıyla ıslanan dört rejenere acıyla kıvrandı. Oldukları yerde donup kaldılar. Vezir fışkıran sıvadan ıslanmadan kaçmaya koyuldu. Rejenelerin aksine onun alacağı öyle bir yere asla yerleşemezdi. Silahını sırtına taktı, kapıya doğru ilerledi. Ama birden bacaklarının alttan çekildiğini hissetti. İnleyerek sert zemine yapıştı ve aynı anda da silahını kaybetti. Döndüğünde bu kez de yerde sürünen bacaksız bir kadın, Rejener'in dişlerini gıcırdatarak kanı susamış bir halde pantolonun paçasına asılmış olduğunu gördüm. Önceden güzel olduğu anlaşılan kadın, gözlerini vezirin lezzetli iç organlarının bulunduğu göbeğine dikmişti. Sırt üstü yazan vezir, ulaşma mesafesinin dışında kalan silahına uzanması olanaksızdı. Zaten uzansa da şarjörü boştu. Kendini çekerken Rejener'in tırnaklarının ayak bileklerine battığını hissediyordu. Rejener'e iğrenç bir haykırışın ardından ağzının sonuna kadar açtı. Vezirin tekmelerine rağmen karnına doğru atıldı.